Ayrım 94.
Yalnızca bir tezgahtarı yerinden kovalamıştı ki, bu da elinde olmadan alışkanlıkla yapılmış bir şeydi. Kesin kararını verdikten sonra, niyetinden herkesin haberdar olması sanığı rahatsız etmeye başlamıştı kuşkusuz. Cinayeti işlediği zaman ilk iş onun yakasına yapışabilirlerdi. Ama olan olmuştu artık, yarı yoldan geri dönemezdi. Talihine güveniyordu. Şunu da itiraf edeyim ki, kendini bu cinayeti işlemekten kurtarmak için çok uğraştı. Yarın önüme gelenden para isteyeceğim diye yazıyor. Vermezlerse kan akacak. Gene sarhoşken yazılmış ama söylediği gibi ayıkken yerine getirilmiş bir düşünce. İpolit Kirilovich burada Mitya'nın cinayetten kaçınmak amacıyla para bulmak için giriştiği çabaları bir bir anlattı. Samsonov'un evinde olan biteni, Liagavi'ye gidişini delilleriyle açıkladı. Yorgunluktan bitmiş, gururu incinmiş, aç, saatini bu yolculuğa çıkabilmek için satan, oysa 1500 ruble varmış yanındamış. Sanık, yalnız bıraktığı sevgilisinin Fyodor Pavlovich'e kaçacağı kuşkusuyla kıskançlıktan kıvranarak sonunda kente dönüyor. Neyse ki kaçmamıştı Fyodor Pavlovich'e. Kendi eliyle götürüp veli nimeti Samsonov'un evine bırakıyor onu. Ne tuhaftır ki Samsonov'dan kıskanmaz sevgilisini. Şaşılası bir ruhsal durum. Sonra arkaya gözetleme yerine gidiyor. Orada Smerdyakov'un Sara nöbetine yakalandığını, öteki uşağın da hasta yattığını öğreniyor. Alan bomboştur, işaretler de elde. Tutabilirsen tut kendini. Ama gene de karşı koymaya çalışıyor içinden gelen isteğe. Hepimizin saydığı, kentimizde konuk olan Bayan Hohlakova'ya gidiyor. Sanığın haline çoktandır acıyan bu bayan, ona son derece akıllıca bir öğüt veriyor. Bu düzensiz yaşayışı, bu çirkin aşkı, meyhane alemlerini, gençliğini boşu boşuna harcamayı bırakıp Sibirya'ya altın aramaya gitmesini salık veriyor. Taşan güçleriniz, serüvene susamış yaratılışınız orada yatışır. Bayan Hohlakova'nın konuk salonundaki konuşmasının sonunu, Grushenka'nın Samsonov'un evinde olmadığını sanığın öğrendiği dakikayı, sevgilisinin onu aldattığını, Fyodor Pavlovich'e kaçtığını düşünen sinirleri bozuk, kıskanç, zavallı gencin kapıldığı öfkeyi anlattıktan sonra, İpolit Kirilovich olayın çok önemli bir noktası üzerinde durdu. Hizmetçi kız ona sevgilisinin Mokroye'de ilk göz ağrısının yanında olduğunu söyleyebilseydi bu felaket olmayacaktı. Korkudan şaşırdı kızcağız, hemen yemin etmeye başladı. Sanık onu hemen orada öldürmediyse sevgilisini bulmak için sabırsızlandığındandır bu. Ama şuna dikkatinizi çekmek isterim. Hiddetten kendini kaybettiği halde pirinç havan elini almayı unutmamıştır. Niçin başka bir silah değil de illa havan eli? Bir aydan beri sanık hep cinayeti düşündüğüne, kendini buna hazırladığına göre gözüne silaha benzer bir şey ilişince hemen kapması olağandır. Silah olarak neleri kullanabileceği konusunda ise yeterince düşünmüştü. Havan elini hiç düşünmeden kapmasının nedeni budur işte. Bu uğursuz havan elini gene de bilinçsizce farkına varmadan almamıştır. İşte babasının bahçesindedir şimdi. Meydan onundur. Tanık yok, gecenin geç saati, zifiri bir karanlık, alabildiğine kıskançlık. Sevgilisinin burada, rakibinin yanında, kollarının arasında olduğu, belki de o anda onunla alay ettiği kuşkusu soluğunu kesiyor. Yalnız bir kuşku bile değildir bu. Kuşkunun da adı mı olurdu? İhanete uğradığı apaçık ortadaydı. Evet, burada, şu ışık yanan odada, paravananın arkasındaydı Grushenka. Bahtsız adam sessizce pencerenin dibine gidiyor, saygıyla içeri bakıyor, boynunu büküp elinden bir kaza çıkmasın diye tehlikeli, iğrenç beladan aceleyle uzaklaşıyor. Bizi, sanığın karakterini bilen, öyle bir anda nasıl bir ruhsal durum içinde olabileceğini, hele ve hemen girmesini sağlayacak işaretlerden de haberdarken, tahmin eden bizleri, zaten olaylar da gösteriyor bunu, inandırmak istiyorlar buna. Burada Ippolit Kirillovich sanığı suçlamayı bırakıp, söz işaretlerden açılmışken, Smerdyakov'un katil olduğu üzerine öne sürülen iddiaları çürütmek, bir daha da bu konuya dönmemek için biraz da Smerdyakov'tan söz etmeyi uygun buldu. Bunu öylesine ciddi, canla başla yaptı ki, herkes savcının bu kuşkuları küçümser göründüğü halde onları ne kadar önemsediğinin farkına vardı. 8. Smerdyakov üzerine. Ippolit Kirillovich bir kere böyle bir kuşku nereden doğdu diye başladı. Katilin Smerdyakov olduğunu ilk kez sanık tutuklandığı zaman söylemiştir. Ne var ki iddiasını doğrulayacak en küçük bir delil bir yana, aklın alacağı bir olay gösterememiştir bize. Sonra bunu 3 kişi iddia ediyor. Sanığın 2 kardeşiyle Bayan Svetlova. Ama sanığın büyük kardeşi kuşkusunu ancak bugün hastalanınca apaçık bir akıl dengesizliği humma nöbeti içindeyken açıkladı. Bir aydır ağabeyinin suçlu olduğuna kesinlikle inandığını, aksini hiçbir yerde söylemediğini kesinlikle biliyoruz. Ama bu konu üzerinde sonra duracağız. Öte yandan sanığın küçük kardeşi de Smerdyakov'un suçlu olduğuna inanmasının elle tutulur bir nedeni olmadığını, ağabeyinin sözlerinden, gözlerinin içindeki anlatımdan buna inandığını söylüyor. Evet, bu büyük delili sanığın kardeşi demin 2 kez ineledi bize. Bayan Svetlova ise daha büyük deliller sürdü öne. Sanık size ne söylerse inanın, yalan söyleyecek insan değildir o. Sanığın yakını, bu 3 kişinin Smerdyakov aleyhine olan bütün delilleri budur işte. Ama gene de inananlar olmuştur Smerdyakov'un suçlu olduğuna. Oysa olabilir mi böyle bir şey? Ippolit Kirillovich burada aklını yitirmesi nedeniyle hayatına son veren Smerdyakov'un karakterini birkaç çizgiyle belirtmeyi gerekli gördü. Aklı kıt, derme çatma bir şeyler okumuş, gücünün de aklının da yetmeyeceği bir takım felsefeler arasında yolunu iyice şaşırmış bir genç olarak gösterdi onu. Kişinin görevleri üzerine olan bu felsefeleri, pratik yönden efendisi, belki de babası, Fyodor Pavlovich'in uygunsuz yaşayışından, teorik yönden de efendisinin ortanca oğluyla felsefe üzerine tuhaf konuşmalarından edinmişti. İvan Fyodorovich can sıkıntısından mı, alay etmek gereksiniminden mi, yoksa daha iyi bir eğlence bulamadığından mı nedense, onunla seve seve konuşuyordu bu konularda. Smerdyakov, efendisinin evinde geçirdiği son günlerdeki ruhsal durumunu anlattı bana. Zaten başkaları da söylüyor aynı şeyi. Sanığın kendisi İvan Fyodorovich, hatta uşak Grigori, yani bu konuda bize en doğru bilgiyi verebilecek kimseler. Sonra Sara'nın aptallaştırdığı Smerdyakov, tavuk gibi korkattı da. Sanık yere kapanarak ayaklarımı öperdi diyordu. Bunun kendisinin ne denli aleyhine olabileceğinin farkında değildi henüz. Saralı bir tavuktu o sanığın gözünde. Nihayet kendisinin de itiraf ettiği gibi, sanık sırdaş olarak seçiyor onu kendine. Gözünü öylesine korkutuyor ki, zavallı ona casusluk etmeyi, haber taşımayı sonunda kabul etmek zorunda kalıyor. Efendisine ihanet ediyor. Sanığı içinde para olan zarftan, eve girmesini sağlayacak işaretlerden haberdar ediyor. Nasıl etmesindi? Onu öylesine korkutan insanın cezaevinde olduğunu, dışarı çıkıp ona bir şey yapamayacağını bile bile, soruşturmada korkudan tir tir titreyerek, öldürür beni, vallahi öldürür diyordu. Her an kuşkulanıyordu benden, çok korkuyordum. Öfkesini yatıştırmak, güvenini kazanmak için öğrendiğim bir şeyi hemen ona yetiştiriyordum. Smerdyakov'un kendi sözüdür bunlar. Ağzından çıktığı gibi not etmiştim. Bazen öyle bir bağırıyordu ki hemen ayaklarına kapanıyordum. Doğuştan dürüst bir genç olan, dürüstlüğüyle de efendisinin güvenini kazanan Fyodor Pavlovich, onun ne dürüst olduğunu, yitirdiği parasını ona getirmesinden anlamıştı. Zavallı Smerdyakov, bir veli nimet olarak sevdiği, saydığı efendisine ihanet ettiği için kim bilir nasıl acı çekiyordu. En büyük ruh doktorlarının söylediklerine göre, her şeyde kendilerini alabildiğine suçlamak saralılarda bir tutkudur. Kimseye ya da bir kimseye karşı işledikleri suçları yüzünden kendi kendilerine eziyet ederler, vicdan azabı çekerler. Oysa çoğunlukla suç falan yoktur ortada. Smerdyakov da korktuğu, korkutulduğu için suçlu oluyor. Öte yandan gözleri önünde geçen olaydan, işin sonunun kötüye varacağının da farkındadır. Fyodor Pavlovich'in ortanca oğlu, felaketten bir gün önce Moskova'ya gitmek üzere yola çıkarken, Smerdyakov kalması için çok yalvardı ona. Ama gene ödlekliğinden, kuşkularını tam olarak açamadı, yalnızca bir takım üstü kapalı sözlerle yetindi. Ne var ki söylemek istediğini anlayamadılar. Şurasını da belirtmek gerekiyor. İvan Fyodorovich'e güveniyor, o evde bulunduğu sürece herhangi bir felaketin olmayacağına inanıyordu. Dimitri Karamazov'un sarhoş mektubundaki sözünü anımsayınız. Şu İvan gitsin bir, ihtiyarı öldüreceğim. Demek ki İvan Fyodorovich'in varlığı evde herkes için bir huzur, düzen kaynağıydı. Ama gidiyor İvan. Onun gidişinden bir saat sonra da Smerdyakov Sara nöbetine yakalanıyor. Bunda şaşılacak bir yan yok. Korkunun, umutsuzluğun bitirdiği Smerdyakov, Sara nöbetinin yaklaştığını son günlerde hissediyordu zaten. Sinirleri bozuk olduğu, sarsıldığı zamanlar eskiden de gelirdi ona bu nöbet. Nöbetlerin geleceği günü, saati önceden kestirmek olanağı yoktur elbette. Ama durumunun kötüye gittiğini her Saralı hisseder. Doktorlar böyle söylüyor. İvan Fyodorovich'in arkasından kendini yetim, savunucusuz hisseden zavallı bir iş için bodruma iniyor. Merdivenleri inerken nöbet gelecek mi acaba diye düşünüyor. Ya şu anda gelirse? İşte bu ruhsal durum, bu tedirginlik, bu sorular Sara nöbetinin ilk belirtisinin kendini göstermesine, gırtlağına bir elin gelip yapışmasına neden oluyor. Kendini kaybederek merdivenden aşağıya yuvarlanıyor. Bu rastlantıdan onun bilerek nöbete yakalanmış numarası yaptığı sonucunu çıkarıyorlar. Bilerekse hemen şöyle bir soru akla gelir. Niçin, ne düşünerek, hangi amaçla numara yapmıştır? Bilimi bıraktım bir yana. Tutalım ki bilim yalan söylüyor, yanılıyor bilim. Doktorlar numarayı gerçek hastalıktan ayıramadılar. Öyle olsun varsın. Ama siz şu sorumu yanıtlayın. Niçin numara yapmak gereğini duymuştur Smerdyakov? Kafasına koyduğu cinayeti işlemeden önce dikkati kendi üzerine çekmek için mi? Sayın jüri üyeleri, cinayetin işlendiği gece Fyodor Pavlovich'in evinde 5 kişi vardı. Başta Fyodor Pavlovich. Ama onun kendi kendini öldürmediğini kesinlikle biliyoruz. Uşak Grigori, onu da öldürüyorlardı az kaldı. Sonra Grigori'nin karısı, hizmetçi kadın Marfa Ignatievna. Ama efendisini onun öldürdüğünü düşünmek bile ayıp doğrusu. Geriye 2 kişi kalıyor. Sanıkla Smerdyakov. Sanık cinayeti kendisinin işlemediğini iddia ettiğine göre katilin Smerdyakov olması gerekiyor. Başka nasıl olur? Katil diye yakalayacağımız 6. bir kişi yok ki ortada. Dün kendini asan zavallı delinin katil olduğu iddiasının nedenini de burada aramak gerekiyor işte. 6. bir kişi olmadığına göre suçu ona yüklemek gerekiyordu. Şuna inanıyorum ki ortada bir gölge, kuşkulanılabilecek 6. bir kişi olsaydı, sanığın kendi bile cinayeti Smerdyakov'un işlediğini söylemekten utanır, bu 6. kişiyi suçlardı. Çünkü katilin Smerdyakov olduğunu iddia etmek, gülünç bir saçmalıktan başka bir şey değildir. Baylar, Bırakalım ruh tahlilini, tıbbı da bırakalım, hatta mantığı da. Yalnız olaylara göz atalım. Bakalım olaylar ne söyleyecek bize? Tutalım ki Smerdyakov öldürdü. Ama nasıl? Yalnız başına mı yoksa sanıkla birlikte mi? Önce birinci olasılığı, yani Smerdyakov'un cinayeti yalnız başına işlediğini düşünelim. Katil oysa efendisini bir şey için, bir çıkar gözeterek öldürmüştür elbette. Sanığı zorlayan nefret, kıskançlık ve benzeri gibi nedenler, Smerdyakov için söz konusu olmadığına göre, hiç kuşku yok ki o bu cinayeti para için, efendisinin zarfa koyduğunu gördüğü 3000 rubleyi elde etmek amacıyla işlemiştir. Gel gelelim, böyle bir niyeti varken, daha önce her şeyi, zarfın nerede durduğunu, üzerinde ne yazdığını, neyle bağlı olduğunu, daha önemlisi de beyin yanına hangi işaretlerle girilebileceğini başka birisine, olayla son derece yakından ilgili insana, sanığa ayrıntılarıyla anlatıyor. Zoru nedir? Kendini ele vermek mi istiyor? Yoksa eve girip parayı alacak bir rakip peşinde midir? Korkudan söyledi diyeceklerdir, biliyorum. Olacak şey midir bu? Böylesine ürkütücü, canavarca bir cinayet işlemeye karar veren, sonra da kararını gerçekleştiren bir insan, yalnız kendisinin bildiği, kimseye açmazsa bir sır olarak kalacak şeyleri gider başkasına söyler mi hiç? Evet, Smerdyakov ne denli ödlek olursa olsun, aklına böyle bir şey koymuşsa bildiklerini hiç kimseye açmazdı. Hiç değilse zarfla işaretler konusunda susardı. Çünkü bu kendisini önceden ele vermek demekti. Kendisinden ille de haber istemiyorduysa bir şeyler uydurur, yalan söyler, gene de bu sırları açmazdı. Tam tersine, gene söylüyorum bunu, yalnızca paradan söz etmeseydi de, sonra efendisini öldürüp 3000 rubleyi cebine indirseydi, kimse onu hiç değilse cinayeti para için işlemekle suçlayamazdı. Çünkü bu paradan başka bir nedenle öldürdüğünü sanırlardı. Ne var ki hiç kimse bir neden göremezdi ortada. Tersine efendisinin sevgisini, güvenini kazandığı için en son ondan kuşkulanırlardı. Önce cinayeti işlemesi için nedenleri olan, babasını öldüreceğini açık açık hiç çekinmeden söyleyen Dmitri Fyodorovich'ten kuşkulanırlardı. Cinayeti Smerdyakov işlediği, paraları aldığı halde öldürdüğü adamın oğlunun yakasına yapışacaklardı. Katil Smerdyakov'un işine gelmez miydi bu? Gel gelelim, efendisini öldürmeyi kafasına koyan Smerdyakov, cinayeti işlemeden önce kurbanının babasından nefret eden oğluna paradan, zarftan, işaretlerden söz ediyor. Ne biçim mantıktır bu? Smerdyakov'un cinayeti işlemeyi kararlaştırdığı gün geliyor. Merdivenden inerken Sara nöbeti gelmiş numarası yaparak aşağı yuvarlanıyor. Peki ama niçin? Hiç kuşku yok ki önce o gece kendine özgü tedavisini yapmayı kararlaştıran uşak Grigori evi bekleyecek kimsenin kalmadığını görsün de tedavisini erteleyip bekçilik etsin diye. Sonra efendisi evi bekleyecek kimsenin kalmadığını görüp oğlunun geleceğinden müthiş korktuğu için bunu saklamıyordu Fyodor Pavlovich, daha dikkatli olsun diye. Nihayet en önemli neden de budur. Sara nöbetinin bitkin bir duruma getirdiği Smerdyakov'u her zaman yalnız başına yattığı küçük evin arkasında ayrı bir kapısı olan mutfaktan Grigori'nin odasındaki paravananın arkasına, karı kocanın yattıkları karyoladan 3 adım ötede yatağa götürsünler diye. Çünkü Sara nöbeti geldiği zamanlar beyin ve yufka yürekli Marfa Ignatievna'nın isteğiyle eskiden beri bu paravananın arkasına alırlardı onu. Orada yatarken hasta numarasını daha iyi yapabilmek, yani biraz ötesinde yatanları bütün gece uyutmamak, Grigori'nin de karısının da ifadelerinden anlaşılıyor bu, için inlemeye başlıyor kuşkusuz. Bütün bunları rahatlıkla dışarı çıkıp efendisini öldürmek için yapıyor. Ama şöyle söyleyeceklerdir bana: Hasta olduğunu sanıp ondan kuşkulanmasınlar diye numara yapıyordu belki. Sanığa da paralardan, işaretlerden, onu kızıştırmak için gece gelip babasını öldürsün diye söz etti. Dimitri işini bitirip paralarla kaçınca da ortalığı velveleye verecek, tanıkları uyandıracaktı. Smerdyakov da kalkıp gidecekti o zaman. Peki ama ne yapmaya gidecekti? Belki de efendisini bir kez daha öldürmeye, alıp götürülmüş paraları gene almaya. Gülüyorsunuz değil mi baylar? Doğrusunu isterseniz böyle konuşmaktan utanıyorum ben de. Oysa düşünün ki sanık bile aynı şeyi söylüyor. Grigori'yi devirip kaçtıktan sonra kalkmış yatağından Smerdyakov gidip cinayeti işlemiş, paraları da almış. Smerdyakov'un her şeyi, yani gözü dönmüş sanığın sırf pencereden içeri saygıyla bakmak için geleceğini, işaretleri bildiği halde paraları ona, Smerdyakov'a bırakıp gideceğini, önceden nasıl kestirebildiği üzerine ise bir şey söylemiyorum. Baylar, şu soru çok önemlidir bence. Smerdyakov cinayeti ne zaman işledi? Bu zamanı gösterin bana. Suçlamak için bunu göstermek zorundasınız. Sara nöbeti numara değildi belki. Hasta birden kendine gelmiş, çığlığı duyup dışarı çıkmış olabilir. Sonra bir an düşündü, kendi kendine şöyle mırıldandı. Gidip öldürsem mi beyi? Söyler misiniz? Dışarıda ne olup bittiğini nereden öğrendi? Hani baygın yatıyordu? Hayalinde bir sınırı olur baylar. İnce zekalı bazı kimseler, ya ikisi suç ortağıysa, ya cinayeti birlikte işleyip parayı paylaştılarsa diye soracaklardır. Evet, gerçekten de önemli bir kuşku. Bunu doğrulayan kesin deliller de var. Suç ortaklarından biri cinayeti işlerken, bütün yükü omuzlarında taşırken, öteki hasta numarası yapıp yatağında yan yatıyor. Hem de niçin? Önceden herkesi kuşkulandırmak, beyefendinin eteklerini tutuşturmak, Grigori'yi telaşa düşürmek için. Ortakların böyle bir plan kurmalarının hayli ilginç bir nedeni olsa gerek. Belki de pasif ortaktı Smerdyakov. Korkusundan cinayetin işlenmesine engel olmamayı kabul etmişti. Sonra efendisinin öldürülmemesi için hiçbir şey yapmadığının farkına varabileceğinden kuşkulanarak Dimitri Karamazov'tan o gece Sara nöbetine yakalanmış numarası yapmasına izin istemişti. Siz de orada istediğiniz gibi görün işinizi. Benim odam avlunun ta öte ucundadır. Böyle olsa bile uşağın hastalığı evde bir telaş yaratacağı için Dimitri Karamazov buna razı olamazdı. Ama tutalım ki razı oldu. O zaman katil gene Dimitri Karamazov olurdu. Smerdyakov ise korkusundan ona engel olamayan bir yardımcı. Öyle olsaydı mahkeme bunu fark ederdi elbette. Ama ortadaki durum nedir? Tutuklanınca her şeyi Smerdyakov'un üzerine yüklemiştir sanık. Yalnız onu suçlamıştır. Suç ortağı olduğunu söylememiş, cinayeti onun işlediğini, paraları onun aldığını iddia etmiştir. Peki ama ilk fırsatta birbirini suçlar mı suç ortakları? Ne biçim ortaklıktır bu? Olmaz böyle şey. Sonra dikkatinizi çekerim, asıl tehlike de Karamazov için söz konusudur. Cinayeti o işledi, Smerdyakov ise paravanının arkasında yattı o kadar. Gene de suçu onun üzerine yüklüyor. Yardımcısının kızabileceğini, kendini savunmak için gerçeği olduğu gibi anlatabileceğini düşünmez mi?